Ayrım 46, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 482. Kahvaltıyı erkenden yaptılar. Fesla Zine'nin azığını hazırladı, torbasını şenlendirdi. Evden çıktığında taze ve ılık çimen kokusuyla karşılaştı. Köpek koşarak Zine'nin ayaklarına dolandı, duygulandı. Çöktü, başını sıvazladı köpeğin. ''Yazdo, seni Allah'a emanet etmişim, kutiyi de sana.'' Gerinerek güldü aksakal. Bu seher güzelliği de olmasaydı dünya çekilmezdi. ''Zina, zina, senin sevgin bu gembolun göz bebeğinde bal ışığı olmuş.'' Dipnot köpeğin. ''Allah her hayvanı güzel yaratmış Yezzo.'' diyerek Fesla'ya döndü. ''Her hayvanda bir insan güzelliği var.'' Kucakladı, yanaklarından öptü Fesla'yı. Nasıl da leziz ve diriydi gençlik. ''Üzülme kızım, her güzel derdin güzel bir çaresi var.'' Zine'nin ne demek istediğini anlayamadı Yezdo. Söz hoşuna gitti, mayalandırdı gülüşünü. Sakalının seher aydınlığıyla yıkanan ucuna baktı. ''İnsan isterse ölümü yener Zina'' diye gürledi. ''Ölüm çağırır, insan inat eder. Ölüm gelir, inadı içinden fetheder. İnsan o zaman çaresizleşir. Eğer insan kendi inadına karşı da inat ederse ölümü yener.'' Fesla'nın yüzünü süzüyordu Zine. Merak ediyordu babası konuşurken kızının yüz iklimini. Nasıl da güzeldi. Ölüm aşık olmuştu bu kıza. Ölümün aşk güzelliği yüzüne vurmuştu kızın. Vay dünya, belangaz dünya. Ölümden ölüme fark var Yezdo. Güneşe götüren ölüm var. Gayya kuyusuna götüren ölüm var. Ölümün mübareğinden korkan insan mübarek insan değil. Barlanmış bakır yürekli çaresiz insandır.
Ölüm ölümdür, ben haz etmem. Ölümün hepsi dipsiz, dilsiz, derinliksizdir diye bağırdı aksakal.
Zine torbayı Fesla'nın elinden alıp sırtına attı. Yezdanşer'le birlikte evlerin arasına daldılar. İnsanlar nerelerdeydi? Köpekler bile havlamıyordu. Şu duvarda yoğun mermi izleri vardı. Korucu evi olmalıydı. Kaç kişi karşı çıkmıştı koruculuğa acaba? Koruculuğa karşı çıkıp da köyde tutunabilen kaç kişi vardı acaba? Dün akşam bunları Yezdo'dan niçin öğrenmemişti? Nasıl partizandı? Hayır, partizan değildi, bir anaydı o. Köyün alt ucundaki kazılmış çukurlara, kum torbalarına, çukurlarda nöbet tutan koruculara baktı.
Korucu başına sormadan köyden çıkmak yasaktır Zine.
Sordun mu?
Sormadım, unuttum.
Korucuların kendilerine baktığını görünce başını çevirdi Zine.
''Daha sen gelme, ben giderim.'' diyerek sarıldı Yezdanşer'e, yanaklarından öptü.
Koruculardan birisinin ''Dalbı de serdala, gılbı de sersimbala'' deyip kahkahayı basmasına bozuldu. Dipnot, gönüllüyü gönüllülüğe ver, daima gül kokla.
''Toprak başınıza keçel oklar.'' diye mırıldandı.
Yezdanşer'den hüzünle ayrıldı, geleceğine dair söz verdi. 500 metre kadar uzaklaştı köyden. Korucuların kahkahalarını duyar gibi oldu, dönüp baktı.
''Dehşeber koçke ennöbete'' diye söylenip hızlandı.
Dipnot, yük sıpası nöbet köpeği. Dimdik yürüyüş tadında uzak dağların seyrine koyuldu. Yüksek zirvelerin, mavi dumanların tutkunu olmuştu. Enginleşme arzusunun egemenliği altındaydı. Dalları meyvelerinin ağırlığıyla eğilmiş, ulu kop ağaçlarından çok daha bereketliydi arzusu. Çimenler rengarenkti. Ötüşü nasıl da cilveliydi. Bu kuş hangi kuştu acaba? Döne döne yürüye yürüye seyretti Judy'nin heybetini. Aman Allah'ım, ne kadar çok dağ vardı. Her dağda 20-30 kişilik bir gerilla grubu vardı. Her zirveye bir nöbetçi dikmişlerdi. Aman Allah'ım, ne kadar çok korucu vardı. Her köyde korucular nöbetteydi. Gerilla dağları tutmuştu, korucular köyleri. İnsanlar ve araziler ikiye bölünmüştü. Fırfırokların geliş gidişleri ve takırtıları artmıştı gökyüzünde. Dünya koca bir bataklığa benziyordu. Dev sivrisineklerin üzerinde uçuştuğu, şaşırtıcı ve güzel kırmızı çiçeklerin orada burada boy verdiği yılanlı bir bataklığa. Tur Abid'in çayırlarından gelen çiçek yüklü yumuşacık rüzgarlara verdi alnını. Dicle Vadisi'nin tüm kokusal zenginliğini yüklenen servizat rüzgarlarına nasıl da benziyordu bu rüzgarlar? Bu yol nereye gidiyordu acaba? Çırav Dağı'na mı? Şu dağ hangisiydi? Gabar mı? Herekol mu? Tüh tüh, ne kadar da çok patika vardı. Güneş nasıl da büyümüş, sevinçleri beklendirmiş, ayaklandırmış.
Aşağılara doğru indi, bir araba yolu gördü. Koşarak indi yola. Nasıl da rahat, nasıl da bahtiyardı. İlkin bir Cems'e geldi geçti. Onu Kore Harbi'nden kalma bir Unimog izledi. Askerler ve subaylar merakla, korkuyla dönüp baktılar Zine'ye. Bir Cems'e daha gelip geçti. Yol dönemecine geldi, hızla döndü. Yol kenarında duran bir Cems'e ve askerlerle karşılaştı. Dönüp Zine'ye baktılar. Zine heyecanlandı, durdu. Cılız bir bebek ağlayışı duydu.
''Orada durma teyze, çabuk gel buraya!'' diye bağırdı başçavuş.
Bu Bota'nın ünlü başçavuşlarından Gıyas Gebeş'ti. Bakışlarını askerin kucağındaki bebeğe dikerek usul usul yaklaştı Zine.
''Bu bebeği kim koydu yol kenarına?''
Kundaktan başı ve bir kolu çıkan, fersiz fersiz ağlayan bebeği süzdü Zine. Başçavuşun sorusunu önemsememiş gibiydi. Askerleri, Cemse'yi, çevreyi tarttı bakışlarıyla.
''Cevap versene be, dilini mi yuttun?''
''Ne bilem, Allah bilir.''
''Suçu Allah'a yükleme analık. Ya sen koydun ya da bir başkası. İşimizi gücümüzü bırakıp bebeklerinizi mi toplayacağız?''
Şaşkın ve hüzünlüydü Zine. Bebeği tutan askere, askerin gölette dinlenen manda rehavetine ürkek ürkek baktı.
''Bu bebek herhal bunun torunudur komutanım.''
''Tabii yahu, her halinden belli olmuyor mu? Gelini ya da kızı bırakıp kaçtı da. Bu da almaya geldi. Ver bebeğine.''
''Bu benim torunum değil.'' diye bir adım geriledi Zine.
''Al diyorum analık. İnsan kaçar mı bebekten? Senin olmasa bile al. Büyüt, sevaba gir.''
Er bir adım attı, uzattı bebeği. Ağlarken Zine'ye baktı bebek. Ağlamaktan morarmış, sesi göçmüş, titreyen bebeği süzdü Zine.
''Al diyorum sana, işimiz başımızdan aşkındır. Almazsan şu yolun kenarında bırakır gideriz vallahi. İnsaf be, insanlığınızdan çıktınız iyice.''
Dayanamadı Zine, ağladı, aldı bebeği. 8 ölen bebeğinden biri olabilirdi bu bebek. Başçavuşa baktı sulu gözlerle. Boşanma, ağlama tufanı basmıştı içini.
''İnsan çocuğunu bırakır, dağa kaçar mı?'' diye bağırdı Gıyas Gebeş. ''Gelinin midir, kızın mıdır, her neyse, soysuzun tekidir o. Ondan terörist olsa ne olur? Bol bol teröristlerin altına yatar. Hadi oğlum, hadi beklemeyin, binin, gidiyoruz.''
Cemsiye binen askerlerin seyrine koyuldu Zine, taşlaşmıştı. ''Bu bebik, bu yavru ceylan kimindir? Neredeydi bunun anası?'' diye söylendi askerlerin arkasından. Kimse duymadı. Toz duman içinde uzaklaştı Cems'e. Yolun kenarında küçük bir battaniye gördü Zine. Anası bebeği bunun üzerine koymuş herhal diye düşündü. Gerçekten de battaniye bebeğin kolayca görünebileceği düz ve yüksekçe bir toprak parçasının üzerine serilmişti. Battaniyenin üzerindeki karıncaları kovdu. Çocuğu yatırıp beleğini çözdü. Kız olduğunu gördü. Sevindi. Altı temizlenince rahatladı çocuk. Bacaklarını gökyüzüne dikti. Şirin şirin gülümsedi Zine'ye. Torbasından ekmek peynir çıkardı Zine. Şişeden azıcık su döktü avucuna. Ekmekle peyniri suda ezdi, cıvıklaştırdı. Bebeğe yedirmeye başladı. Büyük bir hırs ve iştahla hepsini yedi bebek. Lıkır lıkır su içti. Torbadaki yedek iç entarisini çıkardı, bebeği ona sardı. Uzun kollu kazağıyla da bağladı sırtına. Bismillah diyerek koyuldu yola, hüzünlüydü. Şaşkınlık, kahır ve sevinç içindeydi. Bir canı mübarek bir meleği kurtarmıştı perişanlıktan, ölümden. Ama ne yapacaktı şimdi? Bacaklarının arasında önemli bir paket vardı. Emaneti geciktiremezdi. Nozer'in sözü çınlıyordu kulaklarında. ''Bundan sonra sen artık bir partizansın.'' Köpek sesleri geliyordu. Bir köye yaklaşıyordu herhalde. En iyisi bu köyde dahil tüm yakın köyleri gezmek, sorup soruşturup bebeğin sahibini bulmaktı. Bebeğin ısısını duyarak yürümek ne güzeldi. Altı temizlenmiş, karnı doyurulmuş, suyu verilmişti. Derin uykulardaydı belki de. Kazağın içinde sıcacık ve rahattı. Yol kenarındaki çiçeklere, dağlara, dupduru gökyüzüne baktı. Bebeğin adı neydi? Kaç aylıktı? Anasını nasıl bir felaket sarmıştı da çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçmıştı? Kadın neredeydi şimdi? Felaket büyüktü. Bir ana çocuğunu bırakıp tüymezdi yoksa... Kuş cıvıltısı yağıyordu gökten. Yukarılardan yola düşecekmiş gibi sarkan, püskürtme kayaların çatlaklarından fışkıran, nefti, turuncu, mor, pembe, zar, beyaz renkli çiçeklerin buram buram kokuları iniyordu yola. Çiçek cıvıltı raiha cennetine dönmüştü dünya. Uyanan toprak taze soluğuyla uykusunu besliyordu bebeğin. Köye girmek üzereydi koca karı.
Ölümü ciddiye almak.
Komutan Zallori'yi 6 kişilik bir grupla sınır ötesine Beka Vadisi'ndeki askeri kampa gönderdi. 6 aylık askeri bir eğitimden sonra geri döneceklerdi. Lori'nin gidişinden bir ay sonra Dersim'den Ararat'a, Serhet'ten Çel'e kadar tüm bölgelerde çatışmalar yoğunlaştı. HRK'ya bağlı tüm gerilla grupları korucu teşkilatlarına karşı genel saldırıya geçti. Nozer grubunu alarak kuzeydoğudaki dağlardan yüksek ovaya sarktı. Boyu uzamış Ararat kuzgunu gibi bakışları delirgin renklerle irileşmişti. Genel komutanlığın yeni çıkardığı zorunlu askerlik yasasını sert bir tarzla uyguluyordu. Yol aramaları sırasında okullarına giden ortaokul ve lise öğrencilerini otobüsten indiriyor, zorla silah altına alıyor, vergi topluyor, "Tüfekler sizi çağırıyor, dağlar sizi çağırıyor, herkes savaşacak!" diye bağırıyordu. Grubunun mevcudunu 30'dan 50'ye çıkarmıştı. Silah, cephane ve erzak yükünün altında iki büklüm ilerleyen, bıyıkları henüz terlememiş tıfıl partizanların en önünde dimdik yürüyor, "Hainlerin ocağını dağıtacağız!" diye bağırıyordu. Tüm grup işkilsiz, itirazsız, fiskossuz izliyordu onu. Nozer'in yüksek ovaya indiğini duyan tüm karakollar, gardizonlar, korucu mangaları alarma geçmişti. Ovada gezen serseri mayının nereye çarpacağının merakı içindeydiler. Gürpınar'da iki korucuyu kurşuna dizerek güneye indiğini halk her yerde konuşuyordu. Kimilerine göre cellat, deccal, kimilerine göre ise Mehdi dağdan inmişti ovaya. Cıngar çıkacaktı. Nozer saldırıya pusulayla başladı. İki askeri aracı pusuya düşürdü. Biri subay 4 askeri öldürdü. Yine biri subay 3 askeri ise yaraladı. Tüfek ve bomba gümbürtüleri arasında yalnızca onun sesi duyuluyordu.
"Demir ve ateşle yok edeceğiz hepinizi."
Çatışmanın 3. saatinde askeri araçların olduğu yer ölüm sessizliğine gömüldü. Ateşkes emri verdi Nozer. Barut ve kan tüten havayı dinledi.
"Hey yaralılar, sizi affediyorum!" diye bağırdı. "Çatışma bitmiştir. Güney'e gidiyorum. Komutanlarınıza söyleyin, birliklerini alıp oraya gelsinler."
Çatışma sona ermişti ve çatışma alanı çekilen partizanların "Ya Serkaftın, ya Mırın!" şiarlarıyla inliyordu. Çatışma alanından bir hayli uzaklaşan Nozer grubunu durdurdu.
"Gerilla, dikkat!" diye bağırdı.
Tüm grup çakı gibi hazır ola geçti.
"Zaferin kutlu olsun!"
"Sağ ol!" diye tek bir ağızdan gürledi grup. Toprağın sarsıldığını sandı Nozer.
"Ölümün kutlu olsun!"
"Sağ ol!"
"Özgürlüğün kutlu olsun!"
"Sağ ol!"
"Ateşin ve kitabın kutlu olsun!"
"Sağ ol!"
"Siz de sağ olun, var olun, rahat!"
Tesbih tanesi gibi dizilen grubun önünde dimdik duruyordu. Başında gri kareli bir gerilla hattatı vardı. Leylek boynu gibi uzamıştı boynu. Sağ omzunda B-7 marka Rus yapısı bir roket atar, sol omzunda ise portatif narin bir kalaşnikov vardı. Çoban değneği gibi ip incecikti beli. Göğsünden kasığına kadar mermi kütüklüğü içindeydi gövdesi. Büyükçe bir sırt çantası vardı sırtında. Bacaklarının nasıl olup da bu kadar yükü taşıdığını kimse kavrayamıyordu. Düşünmek, soru sormak, tereddüt etmek cesaret meselesi haline gelmişti.
"Gerilla, beni iyi dinle!" diye bağırdı. "Kurşunun değerini bil, çatışmanın değerini bil. Her adama nasip olmaz çatışma. Sakın titreme. Titreyenden halk nefret eder. Uykusuzluğa, açlığa, durgunluğa, yorgunluğa ve korkuya savaş açtık. Ya onlar ya biz, ya gece ya gündüz. Kararsızlığı kurşuna dizerim. Ölüsüne bile kurşun sıkarım kararsızlığın. Geçtiğimiz köprüleri havaya uçuracağız. Alışmadığımız bayrakları indireceğiz. Kızgın toprakların çağrısını duymuyor musunuz? Gölgelerimizin ve ayak izlerimizin hasreti içindedir bu topraklar."
Nozer'in sağ kolu birinci yardımcısı Simko grubun başında güleç bir yüzle dinliyordu komutanını.
"Botanda ne işimiz var? Serhat değil mi bizim asıl sorumluluk alanımız? Aman Allah'ım, bu herifi nasıl dizginleyeceğiz?" diye düşünüyordu.
Yakışıklı Simko'nun yanında kurye Karduk duruyordu. Serüvenine bayılıyordu Nozer'in. Onun yanında Anuş, Şehriban, Şemame ve diğerleri dizilip gidiyordu. Nozer'in ikinci yardımcısı Serko grubun en solundaydı. Herif bizi hangi maceralara sokacak yine? Burdunun doğrultusunda gidiyor. Ayrım yapmadan bütün korucuları kurşuna dizdiriyor diye düşünüyordu. Helikopterlerin takibi ve taciz ateşleri altında güneye doğru ilerledi. Amansız bir yürüyüşten sonra Cilo eteklerine vardı. Cilo da izini yitirdi. İki gün sonra korucuların kalesi durumunda olan Herki köyünü bastı. Korucuları tümden silahsızlandırdı. 2 adet Kalaşnikov'la 12 adet Bruna marka tüfeğe el koydu. Mermi, şarjör ve askeri teçhizatlarla gerillaların sırt çantalarını şişirdi.
''Ekmek ve özgürlük adına hepinizi kurşuna dizeceğim.'' diye bağırdı.
Eli silah tutan tüm köylüleri köy meydanına topladı. Kadınlar durumun ciddiyetini anlayınca feryat figan içinde köy meydanına koştular. Nozer'in etrafında kümelenerek Nozer'in ayaklarına sarıldılar.
''Onları bize bağışla kumandan. Biz ettik, sen etme oğul. Çoluk çocuğumuza bağışla bunları kurban.''
Kadınların arasında eli bastonlu ihtiyar bir kadın duruyordu.
''Ben bunlara zamanında dedim, bu tüfekleri almayın. Bu tüfekler sizin ecel beraatınızdır. Kimse dinlemedi beni, paraya temah ettiler. Talan malına nasıl koşarlarsa koştular tüfeklere.'' diye mırıldanıyordu.
Gerillalardan bazıları Sımko'ya bu kadar köylüyü kurşuna dizmenin doğru olmayacağını söylediler. Yakışıklı Sımko hemen harekete geçti. Ağzını Nozer'in kulağına dayayarak gerilla kıtasının bu kadar köylünün kurşuna dizilmesine taraftar olmadığını fısıldadı. Kurşuna dizme konusunda tereddüt geçirmekte olan Nozer burnundan fıslayarak Sımko'yu kovdu yanından ve kuzgun çığlığını andıran bir sesle
''Sizlere bu seferliğine kadınlarınıza ve çocuklarınıza bağışlıyorum.'' diye bağırdı. ''Halka karşı bir daha silahlanırsanız yemin ediyorum bu meydanda karılarınızın ve çocuklarınızın gözleri önünde hepinizi kurşuna dizdireceğim. Köyünüzü de yakacağım.''
Kadınlar sevinçlerini tilili çekerek dile getirdiler. Nozer'i kucaklayıp öpmek için sıraya girdiler. Aynı anda gerilla sloganları başladı. Kadınlar yiyecek yardımına koştular. Koruculardan bazıları ağlıyordu. Birbirlerini suçlamalar başlamıştı. Nozer grubunu alarak batıya yöneldi. Göğü kırlangıç sürüleri kaplamıştı. Helikopter takırtıları mı geliyordu acaba dağların ardından? Aynı bölgede Cilo tilkisi Azad'ın grubu hareket halindeydi. Şemzina'nın Maleya, Kolita, Masıro ve Alan köylerini basmış, Derecik köyünde ise 2 korucuyu kurşuna dizmişti. Azad'ın ünlü korucu reislerinden Keme ile Ferman'ı yok etmesi ise bölgede deprem etkisi yaratmış, Albay Rambo Remzi'nin 8 helikopterle Cilo'ya gelmesine yol açmıştı. Helikopterin içinde bağırıp duruyordu albay.
''Bu korucu reislerinin yok edilmesi Nozer'in işidir. 86 yazını bu kanlı katile mezar etmezsen bana da Albay Remzi demesinler.''
Komutan Sarı Duran ise Çöl Amerik'in güneyinde, Çel'de ve komşu ilçelerde saldırı halindeydi. Segirka'da Üsteğmen Şahin'in birliklerince kuşatılmış ama kuşatmayı 2 ölü vererek yarıp çıkmıştı. Uludere'nin Hoze köyünü bir baskınla silahsızlandırmış, Macu Ağa'nın korucularıyla dağlarda çetin çarpışmalara girişmişti. En sıcak alanlardan birisi de merkezinde Cudi, Herekol ve Çırav dağlarının bulunduğu Batı Botan'dı. Komutan Rohni bu bölgede yazı korucular için bozgun mevsimine dönüştürme kampanyasına girmişti. Korucu reislerden Memo Ağa'nın Dere köyündeki çiftliğini ateşe vermiş, korucularından 3'ünü yok etmişti. İlkin Baho Ağa'nın korucularıyla çatışmalara girmiş, halkın onayını alarak bunlardan 3'ünü köy meydanında kurşuna dizmiş, onlarca köyü basmıştı. Damların üzerine çıkan kadınlar tilili çekip duruyorlardı. Komutan Rohni Şırnak Eruh yolu üzerinde Hodan karakoluna saldırdı. Geceleyin Cizre'yi ve İdil'i peş peşe bastı. Bu baskınlarda 2 asker, 2 polis, 2 korucu öldü. Şırnak alayını roket atışına tuttu. Şırnak, Bacrit ve Pervari Aker köylerindeki karakollara baskınlar düzenledi. Biraz Teğmen'de 2 asker öldü. Nozer'in bölgede hareket halinde olduğunu ve Tanin dağlarında Taho Ağa'nın korucu bölüğünü aradığını öğrendi. Bunun ardından taze bir haber yayıldı bölgeye. Büyük bir gerilla grubu Taho Ağa'nın korucu bölüğünü kuşatıp yok etmek üzereyken askeri birlikler imdadına yetişmiş, çıkan çatışmada bir as subayla bir er ölmüştü. Yüzbaşı Metin, 4 helikopter ve karşı gerilla bölükleri halinde getirdiği 1000 komandoyla Garzan Çevlik eyaletinde Çeto'yu arıyordu. Şirvan baskınını Çeto'nun gerçekleştirdiği inancındaydı. Bu baskında çok sevdiği bir yüzbaşıyı kaybetmişti. Albay Rambo'nun bağırtıları beyninde çınlıyordu sık sık. ''Onu yok etmeden gelme, diski parçala, tavşan avı taktiği uygula, ateşle ürküt, çevir, imha et, örs ve çekiç taktiğini uygula, TRT'nin akşam haberlerine zaferle gir, bölgedeki tüm yerel kuvvetleri harekete geçir.'' Çeto'nun bölgedeki inisiyatifi ve seyyalitesi hayrice hızlıydı. Yüzbaşı Metin ve Ahmet'teki kol orduya bağlı subaylar baskınların gerçekleştirildiği noktalara koşmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. İnisiyatifi elde tutmanın biricik yolu saldırıdır anlayışıyla hareket ediyordu Çeto. Eyalette çok etkin bir propaganda yürütüyordu. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 491.